Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özel olarak da Başbakan Erdoğan'ın son birkaç zamandır, tam net saatin zamanını veremeyiz ama bir genel tek doğru gidişatı var. Biraz bunun üzerinde de konuşabiliriz belki. Yani bir yandan bu radyasyon için mesela, nükleer santral için işte tüp, gaz, bilgisayar, televizyon benzetmeleri yapıp bir yandan,
evet,
yok şey için Atina ve Bulgaristan'a bakın.
Onu tam ne için söylediğini de anlayamadım.
Onu da anlamadım. Ben
yani
de
Atina ve Bulgaristan'a baktım. O dediği nedir? Karşılaştırmada anlayamadım. Mafya. Yani,
genelde şey yapılıyor ya hani
Romanya anlamda mı söylüyor diye düşündüm.
Sonra Romanya ve Bulgaristan için veriliyor örnek genelde.
Ha, onu anlıyorum. Avrupa Birliği üyesi olmuş, erken olmuş. Evet. Yani ikisi için Avrupa Birliği üyelerinin de söylediği bir şey var. Bu erken üye oldular Bulgaristan ve Romanya ve erken üye oldukları için de bir dizi özellikle yolsuzluk konusunda. Evet. En önemli sorun da yolsuzluk. Yolsuzluk konusunda sorunu çözemediler. Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir idari yönetim yok. İktisadi olarak yakınlaşma dinamiği yavaş, hatta bloke olmuş durumda falan gibi şeyler var. Ama Yunanistan'la ilgili onu anlayamadım benzetmeyi.
Bir de yani bunun
o zaman İrlanda'yı da sorgulaması gerekiyor.
Evet. Karıştırılmış olabilir belki.
Belki coğrafya karıştırmıştır. Evet. Evet.
Şeyi de anlayamadım ben. Yani bunun özellikle Ahmet Şık'ın basılmamış kitabının baskına uğratılmasıyla ilgili bir bağlamda söylemiş, böyle örnekleri
veriyor. Onu hiç anlayamadım.
O bağlantıyı ben
onu
de
kurum. Onu gerçekten anlayamadım. Çünkü bilmiyorum, Atina'da böyle bir basılmamış kitap baskını veyahut ona benzer bir şey olduğuna dair bir bilgim yok. Başbakanım varsa Yunanlıları da bilgilendirmesimiz gerekiyor.
Geçen yıl bu gösterilerden önce orada da önleyici tutuklamalar yapılmıştı. Ona mı referans veriyor diye düşündüm ama sanmıyorum.
Önleyici tutuklama Türkiye'de hep yapılıyor.
İşte.
Önleyici tutuklama eğer bir suç işlemeye teşebbüs halinde, somut bir suç işlemeye teşebbüs halindeyse zaten yapılır. Bir bankayı soyacağından şüphe ettiğiniz bir çete illa beklemezsiniz bankayı soyayım da tam
suçüstü
olsun diye. Çünkü belki bankayı soyarken adam ölecek, belki bir şey olacak. Dolayısıyla suçun hazırlık aşamasında yakalarsınız ve bu suçu önlemeye yönelik bir tutuklamadır aynı zamanda. Ama suç varsa sorun tutuklamayla ilgili değil, sorun suç tanımıyla ilgili.
Evet, genel bir seçim satım haline girmişken özellikle çok retoriklerle
dolu. Yani Bulgaristan'la Atina'yı anlayamadım. Bir iktisadi olarak düşünmüştüm daha çok. Çünkü hükümet de her şeyi daha çok iktisattan görme, yani iyilikler ve güzellikler dünyası iktisatla başlar ve biter fikrinde olduğu için.
Evet.
Belki dedim iktisatla ilgili bir sorundur ve Atina ve Bulgaristan'a bakın nasıl perperişan haldeler, biz nasıl iktisaden iyi durumdayız diye düşünmüş olabilir dedim. Ama o zaman da komşularımız anlamında söylemiştir, Romanya uzak düşüyor.
Evet, yani bu nükleerle ilgili açıklamaları da tamamen gene bu kalkınmacı, büyümeci.
Tamamen o. Tamamen onun ikisiyle bağlantı kurmakta ben doğrudan bağlantılı, kalkınmacı, büyümeci, tekniğe güvenen, tekniğin insan kendine aşırı güvenen, aynı zamanda bir tekniğe güvenen ama diğer taraftan kendine fazla aşırı güvenen ve kısa vadeli düşünen. Bir de böyle bir boyutu var biliyorsunuz, bu hani 2023, 2050, 2100 falan diye düşünen bu kişilerin aslında nükleer santralle ilgili ve özellikle nükleer santralle ilgili, bunu barajlarla ilgili de karşımıza çıkıyor. Aslında kısa vadeli düşünüyorlar. Çünkü nükleer santralin bildiğimiz gibi maliyeti, inşaat maliyeti yüksek. Fakat vahim olan durum, yani işin maliyetini esas yükselten durum, inşaat maliyetinden sonra belli bir yaşam süresi diyelim, teknik sürenin dolduğunda, ki bu takriben 20-25 yıl civarında, en fazla 30 yıla çıkıyor. 30 yıl bu süre dolduğunda bu santralin sökülmesi, öyle kalkıp da elinize balyozlarla beton duvarların inşaat işçileri tarafından, yıkım işçileri tarafından sökülmesine benzemeyen bir söküm. İçinde son derece radyoaktif, yüksek oranda, çok yüksek oranda radyoaktif maddelerin bulunduğu,
toksik, evet,
bir binayı ve yıkılmamak üzere inşa edilmiş bir binayı, aynı zamanda patlamamak üzere inşa edilmiş bir binayı sökmek, bunun parça parça sökülüp bütün parçalarının yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca izole edilmesi gereken, onu alıp ondan sonra civardaki herhangi bir döküm alanına molozların dökülmesi biçiminde yapılması mümkün olmayan, inşaatı kadar olmasa bile inşaatıyla kıyaslanacak oranda sökümünün de maliyetli olduğu bir santral bu. Üçüncüsü, bütün bunlar bittikten sonra da elinizde bir atık kalıyor, nükleer atık kalıyor.
Onu da koyacak hiçbir yer bulamıyorsunuz.
Koyacağınız yerde bile, koyduğunuz yerde bile rahat durmuyor ve sürekli sizin onu denetlemek, bakmak, diyelim ki bir tuz madeni buldunuz ve tuz madeninin dibine gömdünüz. Orada durmuyor. Siz onu sürekli denetlemek, bakmak, etrafında insanlar bulundurmak, tuz madeninin etrafında sürekli güvenlik testleri yapmak, yıllar boyunca o bölgeyi ulaşmak, kapatmak gibi çok ciddi bir maliyet. Almanya'da halk bundan rahatsız olduğu için, bu atıkların kendi çevresinde depolanmasından, tırnak içinde güvenli biçimde depolanmasından rahatsız olduğu için, bu atıkları kedinin enciğini taşıdığı gibi sürekli bir yerlerden bir yerlere taşıyorlar. Bunun maliyeti çok çok yüksek. Evvelden şey tasarlamıştı gelişmiş ülkeler, biz parasını veririz, fakir ülkelerde bunu kimse ses çıkarmaz, oraya gömeriz. Şimdi kimse istemiyor.
Evet, hatta bu konuda bizim çok eski bir tarihli yayınımızda, o zamanki Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı'yla, rahmetli oldu şimdi Ahmet Yüksel Özemre ile ben konuştuğum zaman da, kendisi çok ilginç bir şekilde Almanların Antalya civarına atık gönderdiklerini söylemişti de, Yeni Yüzyıl gazetesinde de manşet,
evet,
olmuştu.
Evet,
haber
hatırlıyorum.
Olmuştu.
Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bu atık başa bir bela. Yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca atığın insan hayatı veya canlı yaşama açısından tehlikeli olmamaya başlaması, yani vahim tehlike oluşturmamaya başlaması yüzlerce yıl alıyor. Yani bu bir de gelecek kuşaklara karşı büyük bir sorumsuzluk.
Evet, ya bence en temel noktalarından biri bu. Etik, ahlak problemi.
İnsanlık bugüne kadar gelecek kuşaklara böyle bir zehirli hediye bırakmadı. Ormanlarını kesti ama ormanlar yeniden biterler eğer isteniyorsa. Göllerini kuruttu. Baykal Gölü'nü kuruttu, değil mi? Şimdi insanlık gelecek kuşak için bir göl kuruttu. Bir iç deniz kuruttu.
Aral denizini, evet.
Aral. Baykal, pardon, Baykal'da değil. Aral. Aral. Aral, Aral, evet. Aral. Aral iç denizini kuruttu. Bir dizi canlı türünü yok etti. Kendi varlığı nedeniyle yok etti. Ama bütün bunlar büyük ölçüde telafisi mümkün olan şeyler ve kısmen de şunu da düşünebiliriz. Dünyanın gelişimi içinde bazı türler kaybolur, bazı türler evrimleşir falan. Bunları da kabul edebiliriz. Dinozorları insanlar yok etmedi. Ama bu böyle bir şey değil. Bu insanın kendisinin yaptığı, doğanın yaptığı bir şey değil. İnsanın kendisinin yaptığı ve ondan sonra bıraktığı çöpü, tırnak içindeki çöpü, yüzlerce yıl kendisinden sonra gelecek olan insanların ne yapacaklarını bilemeden ve belki de bunun tehlikeli olduğu yerlerin neresi olduğunu bile bilmeden yaşayacakları ve hayatlarını tehlikeye atacakları bir şey. Eminim aslında bilim adamlarının kafasından, bu teknik teknolojiye güvenen bilim adamlarının kafasından başka bir şey geçiyor. Söyleyeyim mi onu?
Lütfen.
Belki Söylersek ama şimdi başka gezegenleri de tehdit altına almış olacağız, kulaklarına gider. Bütün bu atıkları düzenli bir yıllık seferle başka bir gezegene yollamak.
Maliyeti biraz yüksek olabilir yalnız.
Maliyeti yüksek olur da ne olacak? Gezegeni koyacaklar bir tane füzenin içine. Buradan Merih'e mi yollayacaklar artık? Nereye yollayacaklarla yollayacaklar. Zaten o füzenin oraya varması yüzlerce yıl alacak. Füze de oraya vardığında patlayacak, dağılacak. O gezegenin etrafındaki insanların, insan değil pardon, gezegenin etrafındaki canlı olmayan varlıkların bir nükleer halesi olacak. Belki uzaktan biz baktığımızda da
geceliğin en parlak yıldız olacak.
Gecenin en parlak yıldız haline dönüşebilir. Böyle bir çaresizlik. Okyanusların dibine mi gömsek? Rusya'daki tuz madenlerine mi gömsek? Almanya'da tuz madenlerine, bizde tuz madeni pek fazla yoktur.
Evet.
Tuz madenlerine, terk edilmiş tuz madenlerine, kömür madenlerine, kurşun varillerin içinde gömülmeye çalışılıyor ve bu hakikaten büyük bir sorumsuzluk.
Evet,
bu sorumsuzluk sadece Türkiye işlemeye kalkmıyor. Tabii ki biraz evvel dediğiniz gibi 142 tane 442 tane santral şu anda harıl harıl çalışıyor. Gerçi harıl harıl çalışmıyor. 440 santralin bazı üniteleri kapalı, bazıları bakım altında falan filan, ama 442 tane santral
mevcut. Evet.
Faaliyet halinde. 60 tane falan da inşaat devam eden santral var şu anda. Tabii 442'nin de bir kısmı herhalde peyderpey faaliyetten düşecekler. Sayı 60 net olarak artmayacaktır. Ve çalışıyor bu santraller, çalışıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan baktığında başbakanın dediğini çok böyle düz mantıktan bakıldığında, biraz evvel sizin aktardığınız çerçevede değerlendirmek, adam haklı demek. Yani
evet.
Onlarda 442 tane varken bizdeki ne yapmamamız 442'yi azaltmıyor. Dünya her zaman tehlikede. O zaman biz bu tehlikenin nimetinden faydalanmayıp sadece başkalarının bu nimetten faydalanmasını izin verip bunun ortak tehlikesini beraber paylaşacağız. Bu adaletsizlik demek. Çok yanlış bir düşünce değil. Çok yanlış değil. Bizim sınırımızda, iki tarafımızda iki tane dünyanın en tehlikeli iki tane santrallerinden ikisi var.
Evet.
Değil mi? Bir Ermenistan'daki santral.
Metzamor, evet.
Türkiye'nin ambargosu nedeniyle yeniden faaliyete geçti. Avrupa Birliği'nin baskısıyla 1980'lerin ortasında veya Rusya'nın baskısıyla bilmiyorum ama üretimine durdurulmuştu. Türkiye'nin Azerbaycan'la ilgili işbirliği çerçevesinde ambargo uygulayınca, Azerbaycan'da ambargo uygulayınca mecbur kaldılar. Santrali yeniden çalıştırmaya başladılar 90'ların ortasından itibaren. Dolayısıyla o santralin çalışmasından biz şikayet edebilir miyiz? Emin değilim.
Evet. Zaten yani
diğeri de Bulgaristan'da.
Onu da galiba Avrupa Birliği, Mahir daha iyi bilir ama Bulgaristan'dakini de Avrupa Birliği durduruyor mu? Nedir öyle bir?
Yok, öyle bir şey yok.
Yok.
Durdurma.
Tehlikeli olduğuna dair raporlar var.
Evet.
Ama durdurulma aşamasında olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir şey okumadım.
İşte stres testi uygulayacak Avrupa Birliği kendi içindeki santralleri, ama bu stres testi sonucunda durdurma gibi bir yetkisi yok zaten.
Ha, durdurma yetkisi yok. İşte durdurmak için gerekli yardımları yapabilir falan filan. Şimdi bu stres testiyle de ilgili okumuşsunuzdur. Japonya'da dün, siz belki de aktardınız emin değilim. Japonya'da dün o bölgenin, Fukushima bölgesinin valisinin açıklamaları yayınlandı.
Evet.
Haber verdiniz mi siz? Ben dikkat etmedim.
Yani ben de tam hatırlamıyorum ama.
Haber şu, bu oradaki vali seçimle gelen bir vali ve 2000'lerin başında o Fukushima santralini işleten Tesco firmasının çalışanlarından gelen bir dizi şikayeti Japon Atom Enerjisi Komisyonu'na aktarıyor. Şikayetler de burada denetim, tehlike denetim faaliyetleri savsaklanıyor. Bizden bir saatte yapmamız gereken denetim işini yarım saate indirmemiz isteniyor. Biz kendi sağlığımızdan endişeliyiz bu denetimlerin yapılmaması nedeniyle diyor.
Hayır, o haberi vermemiştik ya, hatırlamıyorum.
İki gün önce bir yabancı gazetede okudum. Uzun uzun anlatıyor vali ve oraya denetim için bunların yapılmadığına dair aktarınca Japon Atom Enerjisi Komisyonu'ndan denetçiler gidiyorlar. Ve ondan sonra Tesco burada bazı hatalar, kusurlar olduğunu kabul ediyor. Bilahare kabul ediyor. Ama ne zaman kabul ediyor? 2011 yılında iş olduktan sonra kabul ediyor.
Evet, çok acayip.
Yani zaten TEPCO şirketi de sabıkalı 70 ila 2002 yılı arasında duyurmadığı ufak tefek 200 kadar kriz olmuş.
Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bu tür duyurulmayan kazalar çıktıktan sonra bütün santraller için geçerli. Daha da vahim bu. Sırf Tesco şirketinin değil, bütün santraller için geçerli. Duyurulmayan kazalar. Ve zaten işin vahim tarafı da bu. Bu bir teknik meselesi değil. Sadece teknik meselesi değil. Bu aynı zamanda bir şeffaflık eksiği. Zaten valinin söylediği de en çok bu. Bu şeffaflık eksiği Japon nükleer enerji politikasının ve Japon şirketlerinin bu şeffaflık eksiğidir bizi bu noktaya getiren diyor. Diğer santraller için de geçerli bu. Çok karmaşık bir teknoloji, çok kendine güvenen bir bilim çevresinin teknolojiye biz vakıfız. Bizim dışımızdaki bütün laflar, söylenenler rivayettir, cahiliyenin ürünüdür yaklaşımı. O kendine mutlak güveni de, alternatifsiz bilgi gücü olma güvenini de verdiği için nükleer enerji etrafında oluşan çok çok ciddi bir şeffaflık eksiği sorunu var. Valinin söylediği, Japon valinin söylediği denetimin iç denetim olarak yapılmasının son derece sakıncalı olduğu. İkincisi, denetimin kamu kuruluşu tarafından yapılmasının da sakıncalı olduğu. Çünkü çıkar işbirliği olduğunu söylüyor. Denetimin tamamen bağımsız. Hatta öyle ki halkın seçtiği denetçiler tarafından, bir tür bağımsız denetçi komisyonları tarafından yapılmasının, hani nükleer santral olacaksa veya var olanlar denetlenecekse, bu tür tamamen bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasını söylüyor. Hatta bir gazeteci şunu diyor: Tesco diyor bir özel kuruluştu diyor, santral işletmecisiydi. Bunun kamu kuruluşu olması durumunda güvenlik tehlikesi daha az olmaz mı diyor. Vallahi bunun kamu özelle alakası yok diyor. Tesco özel kuruluştu, özel şirketti, Çernobil devlet şirketiydi. İkisi de patladı. Dolayısıyla burada kamunun ve özelin kendi iç denetimine bırakıldıkları zaman, işte o zaman o bilgi gizlenmesi, maliyet azaltmak için emniyet tedbirlerinin azaltılması, savsaklanması, ki Tesco'da bu geçerli biliyorsunuz. Bütün bunlar mümkün diyor. Dolayısıyla gerçekten burada bir demokratik denetim, hani diyoruz ya askeriyenin demokratik denetimi gereklidir, iç denetim yetmez, evet, falan. Bu tür büyük güç konsantrasyonunun olduğu, bilgi ve teknolojik güç konsantrasyonunun olduğu yerlerde tekniğe, teknolojiye, mühendisliğe siyaseten teslim olmayacak bir bağımsız, onu denetleyecek, o bilgiye haiz kişilerin ama o çevre içinden, o çevrenin kendisinin seçmediği, iktidarın kendisinin seçmediği kişilerin denetleyeceği bir kuruma ihtiyacımız var. Yani nükleer santral yapmayalım, Türkiye'de yapmayalım ama başka ülkelerde, Fransa gibi bir ülkede, Japonya gibi bir ülkede, Amerika, ki bunlar dünyadaki nükleer santralin yarısını saydık, üçünü saydığımızda, evet, Japonya, Amerika, Fransa'yı, bu ülkelerde var olan santrallerin denetlenmesi sorunu da başlı başına gündemimizde olması gerekiyor.
Zaten hepsi tekrar gündeme aldı ama başbakan diyor ki mesela dünkü bu Kahramanmaraş'ta konuşmasında, bu anlayış diyor hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin ortaya koyduğu eserlere yönelik basında hep olumsuzdur. Bunlar no tuşuna basarlar, bittikten sonra yes tuşuna basarak geçerler. Bunların yapısı bu diyor.
Vallahi bunlar dediği kimler bilmiyorum. Bunlar tabirinin kullanılması da
Mahir'i hedef alıyor. Hayal taciri bunlar demiş.
Evet. Evet Mahir Bey, bunlar kısa kategorisine
hayal hayal taciri diye bir program yaptığı için söyledim.
Evet evet, hayal taciri. Kara gözlükler diye de başka birileri zamanında hatırlarsanız bir isim takmıştı. Kara gözlükler, dünyaya hep kara bakanlar diye.
Evet.
Bu sorun sadece nükleer sorunu değil. Şu anda başbakanın gerçekten bir özgüven taşması ve bir kibire dönüşen bir özgüven taşması, buna ego şişmesi de denebilir, sorunu yaşadığını görebiliyoruz. Tabii burada toplumun alternatif bir siyasal güç, kendisine alternatif bir siyasal rakip güçlü iktidarını demokratik yollardan rakip olabilecek, tehdit oluşturacak, tehdit derken şey anlamında tehdit diyorum, seçimler anlamında,
evet,
ona bir rakip olacak bir güçlü alternatif oluşmamasının getirdiği bir baş dönmesi de burada söz konusu elbette. Dünyanın çok az yerinde demokratik bir ortamda, Japonya'daki felaket daha tam neyle sonuçlanacağı belli değilken, dünyanın çok az yerinde bir başbakan seçimlerden birkaç ay önce bu kadar nükleer angajmanıyla ilgili gözü kara laf edebilirdi. Toplumdaki bu endişeleri bu kadar küçümser, alaya
evet, alabilir. Yani. Büyük bir gaf gibi görünüyor ama
iktidar sarhoşluğu. Ama bunun bir tehdit de oluşturmadığı için, evet, bunu yapabiliyor. Dolayısıyla burada gerçekten bir kişinin algısının değişmesiyle beraber, egosunun şişmesiyle beraber bir de siyasal sistemimizdeki bu felç halinin de bir payı var. Sadece taşı bir kişiye atmayalım. Hep söylerim, ben böyle bir 8-9 yıllık çok güçlü, mutlak ve alternatifi pek olmayan bir iktidarda başbakan olan herhangi bir kişinin benzer ego şişmesi ve baş dönmesi ne yakalanabileceğinin çok güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
Evet, gerçeklikle bağında zayıflamış olduğunu gösteren şeyler.
Kaçınılmaz olarak şeyler. İzole olur, toplumdan izole olur, etrafındaki dar danışman grubunun söyledikleriyle hayatını bilgilenmeyi devam ettirmek zorunda kalır. Çok yüksek bir ritimde çalıştığı için artık çok hap ve onun işine gelecek bilgiler dışındaki alternatif bilgiler onun açısından bilgi kirliliği haline gelir. Bu biraz da bu fonksiyonun uzun süre devam ettirilmemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bir yerden sonra artık tamamen bir kapalı dünyanın içinde üretilen bilgilerle kararlar alınır. Ama tabii ki üçüncü seçim mücadelesinde birinci ve ikinci seçimlerde aldığı oyun benzeri veya daha yükseğini alma umudu taşıyabilecek halde olması da bu ruh halini pompalayan bir durum.
Pompalıyor, evet.
Diğer taraftan şeyle ilgili söyledikleri de buna benzer biçimde algılanabilir. Başka bu ülkede başka şeyler oluyor, onlara baksınlar. Yani Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanması, Ahmet Şık'ın kitabıyla ilgili başlatılan sürek avı konusunda söyledikleri de son derece düşündürücü. Son derece düşündürücü. Hatta hükümetinin diğer üyelerinin rahatsızlıklarını dile getirdiği bir ortamda bunu söylüyor olması daha da bir hükümet politikasından daha kişi politikasına, evet, işin dönüştüğünü çok açık biçimde gösteriyor. Burada da en azından susması gereken bir noktada böyle bir yargıda bulunması, bu toplumda, yani bunu küçümsemesi, bu işi küçümsemesi, desteklediğini söyleyemeyeceğim, bilmiyorum destekleyip desteklediğini, ama küçümsemesi, başka işlerle uğraşın, bunlar küçük şeyler demesi, kurunun yanında yaşlı yanar anlamına gelir. Her zaman da söylediği o örnek kafasında vardır. İşte ben de hapis yattım şiir okumakta. Şunu hatırlatalım. Başbakanın hapis 8 ay hapis cezası alması ve 5 ay mı hapis yatmıştı?
Galiba öyle bir şey, evet.
5 ay hapis yatması bir demokrasi açısından bir yüz karamızdır. Ve böyle olmaya devam edecektir. Türkiye demokrasi tarihinin yüz karalarından bir tanesidir. Bu yüz karaları da yüzlercedir Türkiye demokrasi tarihinde. Ama başbakanı, hani diyor ya şimdi savcılık kendini savunmak için biz kitap toplatmıyoruz, terör örgütü dokümanı topluyoruz. Başbakanı da savcılık ve mahkeme şiir okudu diye içeri atmadı. Halkı kin ve nefrete teşvik ettiği nedeniyle hapis cezası verdi.
Evet.
Adını doğru koyalım. Yanlış bir karardı. Halkı kin ve nefrete teşvik etme kararı eleştirilecek bir karardı. Fakat şiir okudu diye içeri girmedi. Ahmet Şık da kitap yayınladı diye içeri elbette mahkemenin aldığı tutuklama ve toplama kararında kitap yayınladı ismi geçmeyecek. Elbette geçmeyecek. Örgüt üyesine, örgüte yardım yataklık, örgütün, çetenin, yasa dışı örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla şu anda karşı karşıyalar.
Kaldı ki başbakanın açıklaması işte bu ne işte olduğunu siz bilemezsiniz, ben de bilemem şeklindeki bir açıklaması var. Bu da bana biraz garip geldi. Neden bu kadar bilinemiyor? Hani kendi avukatının da bilemeyeceği kadar bir gizlilik var burada. O da tartışılır.
Elbette tartışılır. Bu ceza yargısındaki, özel yetkili ceza yargısındaki en büyük yaralardan bir tanesi.
Evet, tartışılması da gerekiyor. Efendim? Tartışılması da gerekiyor.
Tartışılması
hatta
gereken, teşhir edilmesi gereken, ivedilikle çözülmesi ve kim çözecek peki bunu? Kim çözecek? Hükümet çözecek. Yasa böyleyse yasayı değiştirelim.
Evet.
CMK'da bu sorun yaratıyorsa bu, TMK'da terörle mücadelede sorun yaratıyorsa hükümet, efendim bu bizim işimiz değil diyemez. Mahkemeler yasaları yapmıyorlar. Madem mahkemelere bu aşırı yetki verilmiş ve bu aşırı yetki demokratik hukuk düzenini bozan bir yetki haline gelmiş, kamuoyunda demokratik bir yargılama sürecinin, adil yargılama hakkını ihlal eden, vahim biçimde ihlal eden bir sürecin işlemesine neden olduğu konusunda büyük şüpheler var. Hatta bugün dün söylediğim gibi televizyonda söylemiştim, bu davanın Ergenekon çetesi, çetenin tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Ergenekon davaları çerçevesinde gerçekten ağır cezalık suç işlemiş olan kişilerin yargılanmalarını şu son gelişmeler inandırıcılıklarını yitirmesine, azalmasına neden olduğu için bir dizi insanın kafasında, bunun etrafında samimiyetle söyleyeyim Fethullah Gülen cemaati çerçevesinde bulunan insanlar da dahil olmak üzere bir dizi insanın kafasında bu acaba Ergenekon örgütünün bir komplosu mudur sorusunu sormaya neden olacak biçimde kamuoyunu düşündüren, inandırıcılığı çok zayıf olan bir adım bu. Hem bir taraftan biz adil yargılama açısından bu adıma neden olan kanun maddelerinin tartışılmasını istiyoruz. Ama biz tartışmasını isteyebiliriz. Biz bunların teşhir edebiliriz. Başbakan kalkıp da benim de bilmediğim ne sorunlar varmış, bekleyin görelim dediği andan itibaren
diyemez. Evet, o zaman başka bir...
O zaman durumun sorumluluğunu, siyasal sorumluluğunu üzerine almak durumundadır. Yasaları biz değiştirmiyoruz.
Evet, Ahmet,
yasaları biz düzeltme yetkisine sahip değiliz. Aynen. O zaman başbakan bu yasalarda sorun olmadığına inanıyor demektir. O zaman da siyasal sorumluluğu bir paylaşmak ve bu yükü sırtında taşımak zorunda kalır.
Çok teşekkürler Ahmet.
Bir şey diyecektin sen, son bir cümlen.
Yok hayır, yani aynı fikirdeyim tamamen.
Peki.
Çok
iyi
teşekkürler.
İyi günler.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.